Ayrım 3.
Ama Şölenler Kraliçesi'nin mutlu ve alçak gönüllü bir bahar gülü gibi kızarıp neşeyle annesinin kollarına atıldığı anın muhteşemliğini, annesinin gözlerinden akan yaşı, uzun bir hizmet sırasında bacaklarını kaybeden emeklerinin karşılığı olarak kader tarafından bir ev, biraz servet, birkaç köy ve çok güzel bir kızla ödüllendirilen saygıdeğer yaşlı baba Osufi Ivanoviç'in çocuk gibi hıçkırışını ve gözyaşları arasında majestelerine hayır duaları edişini anlatmanın benim gücümün dışında olduğunu da itiraf etmeliyim. Andrei Filipovic'i dinlerken gözyaşlarını tutamayan küçük memurun, küçük memurdan çok generale benziyordu. Davranışında anlam kazanan, kalpten gelen coşkuyu anlatırken güçsüz kalırdım. O büyük sevinç anında Andrei Filipovic yüksek bir memur ya da kısım müdürü gibi değildi. Yo, hayır, çok farklıydı. Nesi farklıydı bilemem ama farklı olduğu kesindi. Çok daha yükseklerdeydi. Ve son olarak, ah neden sanki böylesine güzel ve yüce anları erdemin ahlaksızlık, kıskançlık ve kötü niyet üzerinde zafer kazanışını anlatabilmenin sırrını bilmiyorum. Hiçbir şey söylemeden sessiz kalacağım ki bu bazen güzel sözler söylemekten çok daha etkilidir. Ama Andrei Filipovic'in 26'sına giren yeğeni Vladimir Semyonovic'in, Şölenler Kraliçesi'nin anne babasının yaşlı, Andrei Filipovic'in gururlu, kraliçenin utangaç, konukların coşkulu, meslektaşlarının da kıskanç gözleri üzerindeyken nasıl kadeh kaldırdığını anlatacağım. Çok şey anlatmasam da bu genç adamın, genç bir adamdan çok yaşlı birini andıran bu genç adamın, gül yanaklarından tutun da hak kazandığı yüksek memuriyete kadar her şeyinde ancak erdemlilikle erişilebilecek bir yücelik ve mutluluk olduğunu söyleyeceğim. Yine aynı bölümün şefi Osufi Ivanoviç'in eski, Andrei Filipovic'in yeni meslektaşı, aynı zamanda eski bir aile dostu, Klara Osufyevna'nın vaftiz babası, borsuk tüy gri saçlı Anton Antonovich Setochkin'in kadeh kaldırırken horoz taklidi yapıp neşeli şiirler okumasını, bu sakinliği bozup herkesi gözünden yaş gelene kadar güldürmesini ve anne babasının isteği üzerine Klara Osufyevna'nın onun bu neşesini ve şirinliğini bir öpücükle ödüllendirişini anlatmayacağım. Yalnızca şunu ifade etmeliyim ki, konuklar böyle bir yemeğin sonunda ne yapmaları gerektiğini bilerek masadan kalktılar. Daha yaşlıca ve daha ağır başlı beyefendiler, kısa bir ayaküstü sohbetten sonra öteki odaya geçip gruplara ayrıldılar ve hiç zaman kaybetmeden yeşil çuhalı masalara oturdular. Hanımlar bir süre salonda oturduktan sonra alışılmadık bir şekilde samimileşip pek çok konuda gevezeliğe başladılar. Görevi başında bacağını kaybeden ve daha önce sözünü ettiğim şekilde ödüllendirilen evin saygıdeğer efendisi, kızının ve Vladimir Semyonovich'in yardımlarıyla koltuk değneklerini de kullanarak konukların arasında yürüyordu. Adam birdenbire masrafa falan hiç aldırmadan küçük bir balo tertiplemeye karar verdi. Böylece genç yaşına rağmen yaşlı birini andıran delikanlı, müzisyenleri bulmakla görevlendirildi. 11 tane müzisyen geldi ve saat tam 8.30'da Fransız kadril dansının davetkar nameleri yükselmeye başladı. Başka danslar da onu izledi. Kır saçlı ev sahibinin samimiyetiyle yapılan bu balonun benim zayıf kalemimin ifade edemeyeceği bir şey olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bay Golatkin'in kendi çaplarında ilginç olan maceralarının mütevazi yazarı olan ben, güzellik, görkem, edep, neşe, samimi bir ciddiyet ile ciddi bir samimiyet ve sevinç karışımını, pembe ve leylak rengi omuzları ve yüzleri, ince belleri, canlı, pırıl pırıl halleri ve hareketli minik ayaklarıyla daha çok periye benzeyen hanımların kahkahalarını nasıl anlatayım? Ya onların kavalyeleri, hem kayıtsız hem neşeli, hem soğukkanlı hem melankolik geçler. Dans aralarında uzaktaki küçük yeşil odada pipo ve sigaralarını içen, hanımlarla Fransızca konuşan, Rusçayı da yalnızca güzel ifadelerde ve iltifatlarda kullanan ama o uzak odada sigara içerken "Hey Petka, ne polka oynadın be, seni çapkın Vasya neler yaptın o kuzu öyle" gibi daha samimi kelimeleri tercih eden zarif ve onurlu beyler. Daha önce de söylediğim gibi bunlar benim kalemimin gücünü aşar. Bu yüzden de sessiz kalıyorum. Artık esas hikayemin gerçek kahramanı Bay Golatkin'e dönsek iyi olacak. Durumu çok acayipti. O da oradaydı baylar bayanlar. Yani baloda değil de oralardaydı. Bunu söylemek biraz komik ama Osufi Ivanoviç'in evinin arka merdiven sahanlığındaydı. Orada duymasında tuhaf hiçbir şey yoktu. Gayet iyiydi. Sıcak olmasa bile en azından karanlık bir köşeye sinmişti. Koca bir dolap ile eski bir paravanın yanında bir sürü eski püskünün arasına sıkışmıştı. Yalnızca ilgisiz bir seyirciydi o. Seyrediyordu. İsteseydi içeri girebilirdi. Neden girmeyecekti ki? Birkaç adım atsa kolayca girerdi. Dolapla paravanın arasında, onca eski püskünün ortasında, soğukta iki saatten fazla dikilip, Fransız Villeli'nin sabırla bekleyen muradına erermiş sözünü tekrarlıyordu. Bu sözü bir zamanlar bir kitapta okumuştu ama şu anda tam yeriydi. İçinde bulunduğu duruma çok uyuyordu. Hem 3 saate yakın bir süre problemi mutlu sona ersin diye soğuk ve karanlık bir köşede bekleyip duran bir adamın aklına neler gelmezdi ki? Hemen bu sözden sonra nedense Bay Golatkin'in aklına bir Türk veziriyle Margravin Louis geldi. Onları da bir zamanlar bir kitapta okumuştu. Sonra başarıya ulaşmak için her yol denenebilir diye bir Cizvit atasözünü hatırladı. Ama Cizvitlerin de hepsini ahmak olduklarına ve kendisinin hepsinden üstün olduğuna karar verdi. Eğer insanlar bir an için olsun onun durduğu merdiven boşluğuna açılan kiler odasının önünden çekilselerdi, Cizvit falan dinlemez doğru çay salonuna, oradan oyun odasına, oradan da polka oynadıkları salona geçiverirdi. Her şeye rağmen yapardı bunu. Kimse fark etmezdi. O zaman ne yapacağını bilirdi. İşte baylar bayanlar, bizim asıl hikayemizin gerçek kahramanının içinde bulunduğu durum buydu. Duygularını anlatmak o kadar kolay değildi. Merdivenleri çıkmak kolay işti. Bunu herkes yapardı. Hem neden yapmayacaktı canım? Ama daha ileri gitmeye cesaret edemediği gayet açıktı. Yapamayacağı için değil de istemediği için yapmıyordu. Sakinliği tercih ediyordu o. 2,5 saattir sakin sakin duruyordu. Neden olmasın? Bilal beklemişti ya. Aman canım, Bilal de kim oluyor diye düşündü Bay Golatkin. Onun bu işle ne ilgisi var? Diyelim ki içeri girdim. Hadi canım dedi Bay Golatkin, uyuşmuş parmaklarıyla uyuşmuş yanağını çimdikleyerek. Sen zavallı aptalın tekisin. Bu tatlı sözler öylesine söylenmişti. Belli bir amaca hizmet etmiyorlardı. Bay Golatkin artık içeriye girmek üzereydi. Harekete geçmişti bile. Zamanı gelmişti. Kapı tenhaydı. Küçük pencereden görebiliyordu. İki adımda kapıya geldi. Gireyim mi girmeyeyim mi? Evet evet gireyim. Neden girmeyeyim? Cesaret en önemli şeydir. Böylece kendine güven veren kahramanımız hiç beklenmedik bir anda birden kaçtı. Hayır diye düşündü. Ya biri gelirse? Hiç kimseler yokken neden ağzımı açıp bekledim ki? Girseydim ya içeri. Yapılacak tek şey buydu. Aman canım, benim gibi bir adama söylenecek şey mi bu? Korkağım işte. Böyleyim ben. Hep yüzüme gözüme bulaştırırım. İşte bu kadar. Aptal gibi burada böyle dikiliyorum. Şimdi evimde oturup bir fincan çay içiyor olabilirdim. Ne iyi giderdi. Geç kalırsam Petruşka homurdanır. Neden eve gitmiyorum ki? Hepsinin canı cehenneme gidiyorum ben. Böyle düşünen Bay Golatkin sanki içinde bir kaynak patlamış gibi fırladı. İki adımda kapıya geldi. Şapkasını ve paltosunu üzerinden fırlattığı gibi bir köşeye tıktı. Sonra da ceketine çekidüzen verip saçını düzeltti ve çay salonuna girdi. Oradan hızla yan odaya geçti. Oyunun heyecanına kendilerini kaptıran kumarbazlar arasında görünmeden süzülüp her şeyi unutan Bay Golatkin dans salonuna dalıverdi. Sanki onun inadına kimse dans etmiyordu. Hanımlar gruplar halinde geziniyorlardı. Erkekler küçük topluluklar halinde konuşuyorlardı. Bay Golatkin bunların hiçbirini fark etmedi. Yalnızca Clara Osifyevna'yı görüyordu. Yanında Andrei Filipovich, Vladimir Semyonovich ve 2-3 subay ile büyük bir gelecek vaat eden 2-3 genç vardı. Bir iki kişi daha gördü. Belki de görmedi. Artık hiç kimsenin farkında değildi. Davet edilmediği baloya katılmasını sağlayan aynı nedenden dolayı gizlice yoluna devam etti. Derken bir avukata çarpıp ayağına kuvvetle basıverdi. Saygıdeğer yaşlı bir hanımın elbisesine de basıp hafifçe yırttı. Elinde tepsi taşıyan bir adama tosladı. Bir başkasına dirseğiyle çarptı. Yine de hiçbir şeyin farkına varmadan ilerlemeye devam ediyordu. Daha doğrusu fark ediyordu da Clara Osifyevna ile burun buruna gelene kadar gözü kimseyi görmedi. O anda gözünü bile kırpmadan büyük bir zevkle yerin dibine girebilirdi. Ama olan olmuştu. Olmuş da ölmüşe çare yoktu. Ne yapabilirdi? Eğer başarısızlığa uğrarsan pes etme. Eğer başaramazsan daha da gayretlen diye düşündü Bay Golatkin. O dalaverici biri değildi. Öyle yerlere kadar eğilip selam vermek de ona göre değildi. Ama şimdi olmuştu. Üstelik işe Cizvitler de karışmıştı. Ama Bay Golatkin'in bunlarla uğraşacak hali yoktu. Birdenbire sanki bir işaretle bütün sesler, hareketler, konuşmalar, kahkahalar kesiliverdi. Yavaş yavaş etrafına bir kalabalık toplandı. Ama o hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyordu. Bakamıyordu. Gözlerini yere dikmiş, öylece duruyor. Bir yandan da hemen o gece beynini bir kurşun sıkılacağına içten içe yeminler ediyordu. Derken Bay Golatkin kendisini de çok şaşırtacak bir şey yaptı ve konuştu. Söze güzel dileklerle başladı. Buraya kadar iyi gitti ama sonra kekeledi. Bir kere kekelemeye başlayınca artık her şeyin berbat olacağını hissediyordu. Öyle de oldu. Kekeleyince dondu kaldı. Donup kalınca kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı olunca şaşkına döndü. Şaşkına dönünce gözlerini kaldırdı, etrafına bakındı ve dehşetten kaskatı kesildi. Herkes beklentiyle etrafına toplanmış duruyordu. Az ötede birileri fısıldaşıyordu. Daha yanında bir kahkaha koptu. Bay Golatkin sıkılarak Andrei Filipovic'e baktı. Andrei Filipovic de zaten paramparça olmuş kahramanımıza parçalayıcı bir bakışla karşılık verdi. "Bu benim özel yaşantımla ve kişisel ilişkilerimle ilgili bir şey Andrei Filipovic," dedi Bay Golatkin, ölü gibi ve güçlükle duyulur bir sesle. "Resmi bir şey değil." "Utanmalısınız beyefendi," dedi Andrei Filipovic yarı fısıltıyla. Yüzünde anlatılamaz bir öfke vardı. Clara Osifyevna'yı kolundan tutup Bay Golatkin'den uzaklaştırdı. "Utanılacak hiçbir şeyim yok Andrei Filipovic," diye yanıt verdi Bay Golatkin yarı fısıltıyla. Şaşkın ve mutsuz bir şekilde etrafına bakıp şaşkın kalabalığı süzdü. "Bir şey yok beyler, bir şey yok. Birine bir şey mi oldu?" diye fısıldadı Bay Golatkin. Ve etrafını saran kalabalıktan kendini biraz kurtarmak için hafifçe kıpırdandı. Ona yol açtılar. Kahramanımız iki taraflı dizilen şaşkın ve meraklı izleyicilerin arasından zorlukla geçti. Kaderin onu çekip götürdüğünü hissetti. O anda kendisini sağ salim merdiven aralığında bulmak için neler vermezdi. Bu imkansız olduğu için hiç olmazsa bir köşeye çekilip kendi halinde kimseyi rahatsız etmeden, dikkat çekmeden ama hem ev sahibinden hem de konuklardan itibar görmek istedi. Sanki yer ayaklarının altından kayıyordu. Sanki kendisini kayıp düşüyormuş gibi hissetti. Sonunda bir köşe buldu. İki sandalyenin aralıklarına dayanıp kayıtsız bir gözlemci gibi orada durmaya başladı. Osif Ivanovich'in konuklarına neşeyle bakıyordu. Hemen yakınında uzun boylu, yakışıklı bir subay duruyordu. "Bu iki sandalye de dolu teğmenim. Biri Clara Osifyevna, öteki de şurada dans eden Prenses Çevçihanova için. Onlar için ayırdım," dedi Bay Golatkin. Soluk soluğa, teğmene yalvaran gözlerle bakarak. Teğmen ona küçümseyici bir bakış atarak tek kelime söylemeden dönüp gitti. Ciddi bir şekilde terslenen kahramanımız şansını başka bir yerde denemeye koyuldu ve göğsünde nişanı olan azametli bir beyefendiye yöneldi. Adam onu buzlusu sağanağı gibi bir bakışla tepeden tırnağa süzdü. Bay Golatkin hiç sesini çıkarmadı. Bir sohbete girişmeden, susarak, kimseden bir farkı olmadığını göstermenin daha iyi olacağına karar verdi. Bu kararla gözlerini ceketinin manşetlerine dikti. Sonra kafasını kaldırınca oldukça saygıdeğer bir beyefendi gözüne takıldı. Adamın saçı peruk diye düşündü Bay Golatkin. Peruğunu çıkaracak olsa kafası bilardo topu gibi ortaya çıkar. Bu önemli keşfi yaptıktan sonra Arap emirlerini ve taktıkları yeşil sarıkların peygamber soyundan geldiklerinin göstergesi olduğunu düşündü. Sarıklarını çıkaracak olsalar altından kel kafaları çıkardı. Sonra garip bir çağrışımla Andrei Filipovic'in giydiği ayakkabıların ayakkabıdan çok terliğe benzediğini düşünerek Türk terliklerini hatırladı. Artık kendini orada bir yabancı gibi hissetmemeye başlamıştı. Şu avizeyi tutan zincirler kopsa da avize düşecek olsa hemen koşar Clara Osifyevna'yı kurtarırdım düşüncesi birden zihninde parladı. "Onu kurtarınca da merak edilecek bir şey yok. Ben sizin kurtarıcınızım genç bayan," derdim. Sonra o anda yan gözde Clara Osifyevna'yı ararken Osifi Ivanovich'in yaşlı kahyası Gerasimich'i gördü. Adam yüzünde resmi bir ifadeyle kendisine doğru geliyordu. Açıklaması güç ve aynı zamanda da sevimsiz bir duygu Bay Golatkin'i titretti ve yüzünü buruşturmasına neden oldu. Etrafına bakındı. Kendini yavaş yavaş emniyete alıp geri plana çekilerek sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmayı düşündü. Ama o daha herhangi bir karara varmadan Gerasimich karşısında dikiliverdi. "Şu şamdandaki mumu görüyor musun Gerasimich?" dedi kahramanımız hafifçe gülerek. "Şimdi düşecek. Birine söyle de düzeltsinler. Neredeyse düşecek." "Ne mumu efendim? Yok canım, düşeceği falan yok. Dışarıda sizi görmek isteyen biri var efendim." "Öyle mi? Kimmiş o Gerasimich?" "Bilmiyorum efendim. Bir mesaj getirmiş. Yakov Petrovich burada mı?" diye sordu. "Çağırın onu. Çok acele ve önemli bir şey," dedi. "Olamaz Gerasimich, yanılıyorsun." "Kesinlikle yanılmıyorum efendim." "Kesinliklesi falan olamaz Gerasimich. Kimse beni soramaz. Soracak kimse yok ki. Hem ben burada çok rahatım. Ait olduğum yerdeyim." Bay Volatkin bir an için durup soluklandı ve etrafına baktı. İşte tam düşündüğü gibiydi. Odadaki herkes gözlerini ve kulaklarını dört açmış, olanları izliyor ve bekliyordu. Erkekler kulak kesilerek daha da yaklaşmışlardı. Hanımlarsa uzakta fısıldaşıyorlardı. Ev sahibi de pek uzakta değildi. Doğrudan bir ilgi göstermese de olanlardan haberi vardı. Her şey büyük bir incelikle yapılıyordu. Bay Golatkin artık kader anının geldiğini hissediyordu. Cesur darbeyi indirip düşmanlarını alt etmenin tam zamanıydı. Çok heyecanlanmıştı. Birden ilhama kapıldı ve hala beklemekte olan Gerasimiç'e dönüp titreyen ama ciddi bir sesle "Yo dostum, kimse beni soramaz. Yanılıyor olmalısın. Zaten sabah da beni anlamakta güçlük çekmiştin" dedi ve sesini yükseltti. "Kendimi bildim bileli benim veli nimetim olmuş, bir anlamda bana babalık yapmış Osufi Ivanoviç'in kalbi böylesine büyük bir sevinçle doluyken beni evine almayacağını söylerken de büyük bir yanlışlık yapmıştım." Bay Golatkin halinden oldukça memnun bir şekilde duygulu duygulu etrafına baktı. Gözünde yaşlar parlıyordu. "Evet dostum, bağışlanamaz bir şekilde yanılıyorsun" diye sözünü tamamladı kahramanımız. Tam bir zafer anıydı. Bay Golatkin doğru etkiyi bıraktığından gayet emin bir halde durup Osufi Ivanoviç'in kendisini kucaklamasını bekledi. Konuklar arasında bir heyecan ve şaşkınlık vardı. Hatta sarsılmaz ve eğilmez Gerasimiç bile "Şey efendim" diye kekeledi. Tam o anda nedense orkestra birden polka çalmaya başladı. Her şey bitmişti. Bay Golatkin tepeden tırnağa ürperdi. Gerasimiç bir adım geriledi. Bütün salon deniz gibi dalgalandı. Vladimir Semyonovic, Clara Osifyevna'yı dansa kaldırınca Prenses Çevçehanova ile muhteşem Teğmen de onları izledi. Meraklı ve memnun seyirciler de bu dansı seyretmek için toplandılar. Polka son zamanlarda en ilgi gören danstı. Bay Golatkin geçici bir süre için unutulmuştu. Ama birden bir karışıklık ve heyecan yaşandı. Müzik durdu. Garip bir şey oldu. Danstan yorulup soluksuz kalan Clara Osifyevna yanakları al al ve nefes nefese bitkin bir halde bir koltuğa oturmuştu. Herkes bu büyüleyici hanımın yanına gitti. Bütün kalpler onu selamlamak ve kendilerine yaşattığı zevkten dolayı ona teşekkür etmek için rekabetteydi. Tabii Bay Golatkin de. Yüzü sapsarıydı ve huzursuzdu. Sanki o da bitkin gibiydi. Güçlükle yürüyordu. Nasıl olduysa yüzünde gülümsemeyle elini uzatıverdi. Şaşkınlıkla elini çekemeyen Clara Osifyevna boş bulunarak Bay Golatkin'in davetini kabul etmiş oldu. Bay Golatkin düşecekmiş gibi bir iki adım attı. Tek ayağını kaldırdı. Reverans yaptı, sonra yere vurdu ve sendeledi. O da Clara Osifyevna ile dans etmek istemişti. Clara Osifyevna çığlığı bastı. Herkes onu Bay Golatkin'in elinden kurtarmak için koştu. Bir an içinde kalabalık kahramanımızı oradan 10-15 metre kadar uzaklaştırdı. Küçük bir grup etrafını sardı. Geri çekilmeye çalışan Bay Golatkin'in çarptığı iki yaşlı kadın çığlığı bastılar. Kargaşa büyüyordu. Herkes bir ağızdan bağırıyor, tartışıyor, yanındakine bir şeyler sorup duruyordu. Orkestra birden susmuştu. Halkanın ortasında kalan Bay Golatkin yarım gülümsemesiyle bir şeyler mırıldanıyordu. Neden olmasın? Gördüğü kadarıyla şu polka yeni ve ilginç bir danstı. Hanımların da beğenisini kazanmıştı. Eğer durum böyleyse o kabul etmeye hazırdı. Ama kimse Bay Golatkin'in rızasını falan sormadı. Koluna birer yapıştı, sırtına da bir başkası. Dikkatle belli bir yöne doğru çevrildiğini hissetti. Sonunda kapıya doğru gittiğini anladı. Bir şeyler yapmaya, bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama yok. Bir şey yapmak istemiyordu. Yalnızca gülüp geçti. Paltosunu giydirip şapkasını başına koydular. Sonra karanlık sahanlığı ve merdivenleri fark etti. Ayağa takıldı ve kendini uçuruma düşmüş hissetti. Bağırmaya çalıştı ve birden kendini avluda buldu. Soğuk hava yüzüne vurunca durdu. Tam o anda orkestranın tekrar çaldığını duydu. Her şeyi hatırladı. Yeniden tüm enerjisine kavuştu. Çakılıp kaldığı yerden kopup fırladı. Avludan çıkıp özgürlüğüne, bacaklarının onu götürdüğü yere doğru koşmaya başladı. 5. Bölüm. Petersburg'da zamanı duyurma alışkanlığı olan her saat gece yarısını vururken Bay Golatkin çılgın gibi İzmailovski Köprüsü'nün yakınlarındaki fontan kasetine fırlayarak düşmanlarından ve zulümden, aşağılamalardan, yaşlı kadınların dehşet çığlıklarından, öteki hanımların hıçkırıklarından ve Andrei Filipovich'in öldürücü bakışlarından kaçmaya çalışıyordu. Sanki artık hayat taşımıyordu. Kelimenin tam anlamıyla bitmişti. Eğer o anda hala koşabiliyorsa bu bir mucize eseriydi. Korkunç bir geceydi. Nemli, puslu, yağmurlu, karlı, her türlü soğuğa sıtmaya, anjine ve hastalığa gebe, uzun sözün kısası Petersburg Kasımı'nın bütün özelliklerini cömertçe sunan bir geceydi. Rüzgar sokaklarda uğulduyor, Fontanka'nın karasuları parmaklıklara çarpıyor, kaldırım boyunca sıralanan ince sokak lambalarını sarsıyordu. Lambalar da Petersburg sakinlerinin çok alışkın oldukları, tiz ve kulak tırmalayan, sonu gelmez bir konserle karşılık veriyorlardı. Karla karışık yağmur yağıyordu. Tabaka halindeki yağmur, rüzgarın etkisiyle neredeyse yatay bir şekle bürünüyor, itfaiye hortumundan fışkırır gibi zavallı Bay Golatkin'in yüzünü kamçılıyordu. Gecenin sessizliğinde çatılardan, verandalardan, oluklardan taş kaldırıma dökülen çağlayanların sesi, zaman zaman uzaktan gelen araba gürültüsü, rüzgarın uğultusu ve sokak lambalarının çığlığıyla bölünüyordu. Ortalıkta tek bir canlı yaratık yoktu. Böyle bir havada ve bu saatte olacağı benzemiyordu. Hüznüyle yapayalnız kalan Bay Golatkin, Şestilavoşnaya Caddesi 4. kattaki dairesine bir an önce ulaşmak için her zamanki aceleci kısa adımlarıyla Fontanka boyunca yürüyordu. Kar, yağmur, ıslak ve rüzgarlı Petersburg Kasım akşamının bütün olumsuzlukları birleşip birdenbire Bay Golatkin'e aman vermeden, soluk aldırmadan, gözlerini tozla doldurup her tarafını delik deşik ederek kemiklerine kadar dondurarak, aklını başından alıp yolundan saptırarak saldırmıştı. Bütün bunlar sanki düşmanlarının birlik olup onu unutamayacağı bir an yaşatmak istemeleriyle başına gelmiş gibiydi. Ama Bay Golatkin birkaç dakika önce Berendeyev'in evinde yaşadıklarından öylesine sarsılmış ve sersemlemişti ki kaderin bu son zulmünün farkında bile değildi. O anda Bay Golatkin'in kederli yürüyüşünü gören tarafsız ve adil herhangi bir gözlemci bile talihsizliğinin dehşetini hemen hisseder, onun kendisinden saklanmak, kendisinden kaçmak isteyen bir adam olduğunu anlardı. Evet, durum aynen böyleydi zaten. Dahası Bay Golatkin, o anda yalnızca kendinden kaçmak değil, kendini yok etmek, toza toprağa karışmak, bitip gitmek istiyordu. Etrafında olanlardan habersizdi. O korkunç gecenin sıkıntıları, uzun yürüyüş, rüzgar, yağmur, kendisi için bir şey ifade etmiyordu. Sağ ayakkabısından kopan lastik parçası Fontanka kaldırımının karlı çamurunda kalmıştı. Bay Golatkin dönüp onu almayı düşünmedi. Zaten yokluğunu fark etmemişti bile. Şaşkınlığı öyle büyüktü ki yaşadığı çöküntünün etkisiyle etrafında olanlardan habersiz, arada bir kaldırımın ortasında çakılı bir halde duruyordu. Böyle anlarda yaşamı terk edip yokluğa karışabilirdi. Sonra birden deliriveriyor,